Ayrım 13, sayfa 97. Bir mil kadar sonra adamlarını görmeden geçtiğine inanmaya başladı. Tam katırı yavaşlatırken Hendrik ileride gölgelerin arasından çıktı. "Nasıl gitti? Kaç tane tuttun?" diye sordu Lothar hevesle. Hendrik güldü. "O kadar çok ki eğerimiz yetmedi." Adamların hepsi kendilerine birer at yakalayınca hemen çıplak sırtına atlamış, öteki atların yolunu kesmeye koşmuşlardı. Hayvanların yolunu çevirmişler, Manfred'in gelip başlıkları takmasını beklemişlerdi. 26. Lothar sevinçten uçarak atları bir daha saydı. "İstediğimizi seçebileceğiz." "Tamam, hemen gidelim. Askerler döner dönmez ordu peşimize düşer." Katırın koşumunu çıkardı, sarısına bir tokat attı. "Sen evine dön," dedi ona. Katır bu teklifi sevinçle kabul etti, yolun ilk 100 metresini 4 nala almayı da başardı. Her biri bir ata binip 3-4 atı da yedeklerine aldılar. Lothar başa geçti, onları tekrar tepedeki barınağa doğru götürdü. Şafak sökerken bir ara durdular. Lothar çalıntı atları birer birer muayene etti. Kaçarken itişme sırasında ikisi yara almıştı. Onları serbest bıraktı. Ötekiler öyle kaliteli atlardı ki aralarında bir seçme yapamıyordu. Oysa sayıları gerekenden fazlaydı. Onlar atları seçerken Domuz John da ayıldı, doğruldu. Atalarına ve Hotanto tanrılarına çektiği acıyı bitirmeleri için dualar mırıldandı. Eğilip kustu. Lothar, "Seninle görülecek hesabımız var," dedi ona. Gülmüyordu. Henry'e döndü. "Atların hepsini alıyoruz. Bazılarını nasılsa çölde kaybederiz." Kolunu kaldırıp komutunu verdi. "İleri marş." Öğleden biraz önce barınağa vardılar. Atları eğerlediler, yükleri yüklediler, tepeden indirip suladılar, doya doya içmelerini beklediler. Hendrik, "Ne kadar önlerindeyiz?" diye sordu. "Siyah askerler başlarında beyaz subayları olmadan bir şey yapamaz. Onlar da belki 2-3 güne kadar dönmez. Dönünce Windhoek'a tel çekip emir isterler. Birlik kurmaları gerek. Bence en az 3 gün. Belki de 4-5. 3 günde çok yol alırız." Hendrik memnundu. Lothar, "Kimse bizden çok yol alamaz," diye ona katıldı. Bu övünme değildi. Çöller onun vatanıydı. Pek az beyaz adam onun kadar tanırdı çölleri. Daha iyi tanıyanıysa hiç yoktu. "Binelim mi?" diye sordu Hendrik. "Bir işimiz daha var." Lothar yedek yuları eğerinden aldı, sağ bileğine doladı, Domuz John'a doğru yürüdü. Adam orada yüzünü ellerine gömmüş oturuyordu. Lothar'ın yaklaşan ayak seslerini duyamadı bile. Lothar gelip onun başına dikildi. "Sana söz vermiştim," dedi açıkça. Ucu pirinç tokalı yuları salladı. "Patron, elimde değildi," diye bağırdı Domuz John. Ayağa kalkmaya çalıştı. Lothar yuları savurdu. Tokalar güneşte ışıldayarak adamın sırtına indi. Kaburgalarının alt kısmında bir oyuk oluşturdular. Domuz John çığlığı bastı. "Beni zorladılar, zorla içirdiler." İkinci vuruş ayaklarını yerden kesti. Bağırmayı kesmiyordu. Kelimeleri artık anlamlı değildi. Sırtı kıpkırmızı, delik deşik oluyordu. Gömleği yırtılmış, aslan parçalamışa benzemişti. Sonunda bağırması kesildi. Lothar soluk soluğa çekildi, kanlı tokaları sildi. Adamlarının suratlarına baktı. Bu dayağın yerde kıvranan adam kadar onlara da yararı olmuştu. Vahşi köpekti bunlar. Ancak kuvvetten anlar, zalimliğe saygı duyarlardı. Hendrik hepsi adına konuştu. "İyi para almıştı. İşini bitireyim mi?" "Hayır, ona bir at bırak." Lothar döndü. "Kendine gelince bizi izler ya da cehennemin dibine gider. Yeri orası zaten." Kendi atına bindi, oğlunun acılı gözlerine bakmadan bağırdı. "Tamam, gidiyoruz." Uzun üzengiyle Boer usulü biniyordu ata. Hendrik bir yanına, Manfred öbür yanına sokuldu. Lothar kendini sevinçli hissediyordu. Şiddetin adrenalini kanında bir ilaç gibiydi. Karşısında apaçık çöller uzanıyordu. atları almakla yasayı ihlal etmişti. Yine yasa kaçağıydı. Toplumsal yaşamın sınırlamalarından kurtulmuştu. Coşku dolu, ava çıkmaya hazırlanan şahinler gibiydi. "Tanrım, elimde tüfek, altımda iyi bir at bulmanın ne güzel olduğunu unutmuşum." "Yine erkek olduk," dedi Hendrik. Uzanıp Manfred'i kucakladı. "Sen de. Babanla ilk savaşa gittiğimizde o da senin yaşındaydı. Şimdi de savaşa gidiyoruz. Sen de onun gibi erkeksin." Manfred demin tanık olduğu feci sahneyi unutuverdi, içi gururla doldu. Eğer de dik oturup çenesini kaldırdı. Lothar yüzünü kuzeydoğuya çevirdi, Kalahari'nin bulunduğu yöne doğru. O gece kamp ateşini saklayan bir kovukta gecelediler. Nöbeti tutan onları bir ıslıkla uyandırınca hepsi kalkıp tüfeklerini kaptı, karanlığa daldılar. Atlar kıpırdanıyor, huysuzlanıyordu. Az sonra Domuz John belirdi. Yaklaşıp atından indi. Ateşe yaklaştığında suratı şiş ve çürük içindeydi. Kovulmayı bekler bir hali vardı. Ötekiler gölgeler arasından çıktılar. Ona bakmıyor, varlığından haberdar değilmiş gibi davranıyorlardı. Dönüp uzandılar, battaniyelerini tekrar üstlerine çektiler. Lothar sert bir sesle ona, "Ateşin öte tarafında yat," dedi. "Leş gibi içki kokuyorsun." Domuz John, gruba tekrar kabul edildiğinden memnun, bir anda rahatlayıverdi. Şafak sökerken tekrar atlara bindiler, çölün beyaz ve boş sıcağına doğru yola koyuldular. Hadi madenine giden yol, belki de Güneybatı Afrika'nın en bozuk yoluydu. Senten ne zaman o yolda araba sürse, kendi kendine "burayı onarmak için bir şeyler yapmamız şart" diye söz verirdi. Sonra Doktor Twentyman Jones ona yüzlerce millik çöl yolunu düzeltmenin, açtığı ırmaklara köprüler yapıp tepeler arasından geçtiği yerleri sağlamlamanın maliyet rakamlarını verir, Senten'in aklı tekrar başına gelirdi. "Canım, alt tarafı 3 gün sürüyor," derdi kendi kendine. "Ben de yılda 3 kereden fazla gelip gitmiyorum. Aslında bir serüven oluyor bir bakıma." Madeni Windhoek'a bağlayan telgraf hattı yeterince pahalıya patlamıştı zaten. Mil başına 50 sterlinlik masraf tahmin edilmiş, sonra direklerin dikilmesi ve bakır tellerin gerilmesi 100 sterlini aşmıştı. Şimdi o tellere ne zaman baksa bir tedirginlik dolduruyordu içini. Maliyeti bir yana, üstelik manzarayı da mahvediyor, Kalahari'ye geldiği zaman içine dolan o engin ıssızlık duygusunu bozuyordu. Oysa o duyguyu çok severdi Senten. İlk yıllarda nasıl yerlere yatıp uyuduklarını, nasıl sularını yanlarında taşıdıklarını hatırladıkça özlem duyuyordu. Şimdi gecelenecek yerlerde birer barınak kurulmuştu yol üzerine. Derin kuyulardan suyu çıkarmak için yel değirmenleri, manivelalar vardı. Her istasyonda sürekli oturan hizmetkarlar servisi yapıyor, yemekleri, sıcak banyoları, kış geceleri için şöminede ateşi hazırlıyorlardı. Yazında viskiye atılacak buzu sağlayan, parafinle çalışan buzdolapları vardı her istasyonda. Yolun trafiği yoğundu. Gerard Forey yönetiminde yakıt ve mal taşıyan konvoy sürekli gidip geliyordu bir kere. Kamyonların tekerleri yumuşak kum yüzeyli yerlere derin izler oymuş, kurumuş nehir yataklarından geçitleri doldurmuştu. İşin en berbat yanı koca Ford kamyonların tekerlerinin sarı Daimler'inkinden çok daha geniş aralı olmasıydı. Senten bu yola koyulduğunda tek tekeri izin içinde, öteki tümsekler üzerinde araba sürmek zorunda kalıyordu. Üstelik şimdi mevsim yazdı. Sıcak gerçekten boğucuydu. Daimler'in kaportası dokunulsa insanın teninde yaralar açacak kadar ısınıyordu. Radyatör su kaynattıkça ikide bir durmak zorunda kalıyorlardı. Gökyüzü bile mavi bir ateşle titriyor gibiydi. Uzaklardaki çöl ufuklarında titrek ısı serapları oluşuyordu. Ah, şu Daimler'in içindeki havayı soğutabilecek kadar küçük bir motor yapabilseler diye düşündü. Tren vagonunda olduğu gibi. Sonra güldü. "Ben laçkalaşıyorum herhalde," dedi kendi kendine. Bir zamanlar hayatını kurtaran iki Bushman'la birlikte nasıl Nabib'in Kumul diyarını yaya geçtiğini, nasıl öldürücü öğle sıcağında vücutlarını kendi idrarlarıyla ıslattıkları kumla sıvadıklarını hatırladı. "Neye gülüyorsun Mater?" diye sordu Şasa. "Eskiden olan bir şeye, sen doğmadan önce. Anlat bana, ne olur anlat bana." Çocuk sıcağa da, toza da, arabanın korkunç sarsıntılarına da aldırmıyor gibiydi. Ama neden rahatsız olsundu ki bunlardan? Senten ona gülümsedi. Onun doğduğu yerdi buraları. O da bir çöl yaratığıydı. Şasa onun gülümsemesini bir cesaretlendirme olarak aldı. "Haydi Mater, anlat hikayeyi bana." "Pourquoi pas? Neden olmasın?" Senten anlattığı zaman çocuğun yüzündeki şok ifadesini gördü. "Kendi idrarınız mı?" İyice afallamıştı. "Buna şaştın mı?" diye takıldı annesi ona. "O halde dur sana başka bir şey anlatayım. Deve kuşu yumurtalarından yapılmış şişelerimizdeki suyumuz bittiği zaman ne yapıyorduk biliyor musun? Bushman avcı Ova zehirli okuyla bir erkek geyik vuruyordu. Önce hayvanın midesini çıkarıyorduk. Henüz sindirmediği besinlerin suyunu sıkıyor, onu içiyorduk. Emme kuyularına varana kadar bizi sağ tutuyordu." "Mater, doğru söylüyorum Şeri. Bulduğum zaman şampanya içmesini severim ama mecbur olunca sağ kalmak için ne olsa içerim." Oğlu bunu düşünürken o susup bekledi. Sonra yan gözle baktı, çocuğun yüzündeki tiksinti ifadesinin saygıya dönüştüğünü gördü. "Sen olsan ne yapardın Şeri? İçer miydin yoksa ölür müydün?" diye sordu. Çocuğun dersi öğrendiğinden emin olmak istiyordu. "İçerdim," dedi o hiç kararsızlık göstermeden. Sonra sevgi dolu bir gururla, "Biliyor musun Mater, sen gerçekten insanı kırar geçirirsin," dedi. En son öğrendiği iltifat sözüydü bu. "Bak," parmağıyla ileriyi gösterdi. Aslan rengi ovanın ta ucunda, seraplar perdesi arasında tarçın rengi ince bir duman tabakası var gibiydi. Senten daimleri yana çekti, daha iyi görebilmek için arabadan çıkıp yan basamağa bastı. "Geyikler, bu sefer ilk defa çıkıyorlar karşımıza. Koskoca bir sürü, tek vücut halinde hep aynı yöne doğru ilerliyordu. On binlerce olmalı. Zarif hayvanlardı geyikler. İnce uzun bacakları, lir biçiminde boynuzları vardı. Kuzeye göçüyorlardı," dedi Senten. "Oraya bol yağmur yağmış olmalı, suya gidiyorlar." Birden onlara en yakın geyikler yabancıların varlığını fark edip ürktüler. Sırtlarını kabartıp başlarını ta burunları ön ayaklarına dokunacak kadar eğdiler. Kazık gibi bacakları üzerinde sıçramaya başladılar. Sıcak havaya yükseliyorlar. Tepelerindeki beyaz saç tutamları dalgalanıyordu. Bu telaş davranışı bulaşıcıydı. Az sonra binlerce geyik ovanın üzerinde sanki uçuşuyordu. Senten arabanın basamağından yere atladı, onların taklidini yapmaya başladı. Bir elinin iki parmağını çatal gibi kafasının üzerine koyup boynuzları işaret ediyor, öteki eliyle ensedeki beyaz saçları dalgalandırır gibi yapıyordu. O kadar iyi becerdi ki Şasa kahkahalarla gülerek ellerini çırpmaya başladı. "Aferin sana Mater." O da atlayıp katıldı. İkisi daire çizerek dans ettiler. Sonunda gülmekten takatleri kesildi. Daimlere dayanıp düşmemek için birbirlerine tutundular. "İhtiyar ova öğretti bunu bana," diye soludu Senten. Her hayvanın taklidini yapardı. Yollarına devam etmeye karar verdiklerinde direksiyonu Şasa'ya verdi. Ovayı geçmek yolun en kolay kısımlarından biriydi. Zaten Şasa da iyi araba kullanıyordu. Senten koltuğun kenarına kıvrılıp yaslandı. Az sonra Şasa sessizliği bozdu. "İkimiz yalnızken o kadar farklısın ki." Kelimeyi aradı. "Çok neşelisin. Keşke hep böyle olabilse." "Bütün güzel şeyler fazla uzayınca can sıkar," dedi annesi ona. "İşin çaresi bir tek şeyi değil, hepsini birden yapmaktır. Şu an için bu çok zevkli ama yarın madende olacağız. Orada bizi başka türlü bir heyecan ve tecrübe bekliyor olacak. Sonra da daha başkası gelecek. Hepsini yapacağız ve her birinden verebileceği son damla zevki sıkıp alacağız. Twentyman Jones önceden madene gitmiş, Senten 3 gün Hindok'ta kalıp Abraham Abrahams'la bir takım yazılı işleri gözden geçirmişti. Bu yüzden servis istasyonları Senten'in geleceğinden hep haberliydi. Twentyman Jones geçerken uyarmıştı hepsini. Son akşam konaklayacakları istasyona vardıklarında banyo suyu o kadar sıcaktı ki istakozu haşlayacak sulara tutkun olan Senten bile içine soğuk su katmak zorunda kaldı. Şampanya 1928 Krug'tu. Tam onun sevdiği dereceye kadar soğutulmuştu. Şişeyi buğulandıracak kadar. Gerçi buz da vardı ama Senten şişeyi buz kovasına sokmak gibi barbarca bir geleneğe çok karşıydı. Dibi soğuk, kafası sıcak. Ne insana yarar, ne şaraba derdi. Babası öğretmişti bunu ona. Bir tek kadeh içerdi zaten. Sonra Doktor Twentyman Jones'un hazırlattığı soğuk mezeler vardı. Kaya istakozu, salata, gevrek marul, kıpkırmızı domatesler, evcilleştirilmiş buşmanların topladığı yer mantarları. Onları çiğ yediği zaman o tuzlu tat Kalahari'nin tadıydı Senten için. Şafak sökmeden önce ortalık karanlıkken yola çıktılar. Güneş doğduğunda mola verip deve dikeni dallarından bir ateş yaktılar, kahveyi demlediler. Yanan dalların yoğun mavi dumanları kahveye hoş bir koku veriyordu. Dinlenme barınağının hazırladığı piknik kahvaltısını yediler. Tekrar yola koyulurlarken güneş daha da yükseldi. Toprağın canlı rengini yok etti. Her yanı gümüş beyazı bir renge boyadı. "Burada dur," dedi Senten birden. İnip arabanın tepesine tırmandılar. Şasa şaşırmıştı. "Ne oldu Mater?" "Görmüyor musun canım?" Senten parmağıyla işaret etti. "Orada, ufkun yukarısında. Gökte yüzüyordu, belirsiz ve esrarengizdi. Şasa sonunda görünce "Gökte duruyor!" diye bağırdı. Senten "Gökte uçan dağ!" diye mırıldandı. Onu ne zaman böyle uzaktan görse ilk seferin heyecanını yeni baştan duyuyordu. Tüm hayat yeri. O dorukları Bushman dilindeki adıyla hatırlıyordu. Yaklaştıklarında tepelerin biçimi daha belirginleşti. Açık bir Mapani ormanının üzerindeki vadilerle, mağaralarla yarılmış kaya tümsekler ortaya çıktı. Renkleri yer yer kükürt sarısı, yeşil ve turuncuydu. Hani madeni bu kayalardan birinin dibindeydi. Binalar bu ortam içinde önemsiz ve gereksiz duruyordu. Senten Twentyman Jones'a binaları mümkün olduğu kadar göze çarpmayacak biçimde kurması için talimat vermişti. Tabii madenin verimini etkilememek de şarttı. Adamın da bu talimatı yerine getirebilmesinin bir sınırı vardı. Siyah işçilerin yaşadığı barakaların, mavimsi, elmas karışık toprağın çekildiği alanların sayısı pek boldu. Çelik kule, asansör ve yıkama tesisleri bir arada petrol sondaj kulesi kadar yüksekti. Ama çevreyi en fazla bozan o buhar kazanı oluyordu. Doymak bilmiyordu o kazan. Tepenin dibindeki orman onu doyurabilmek için kesilmişti. Yerinde yeni biten fidanlar pek çirkin, kel bir görünüm oluşturuyordu. Arabadan indiklerinde Twentyman Jones onları beklemekteydi. "Yolculuk iyi geçti mi Bayan Courtney? Herhalde banyo yapıp dinlenmek istersiniz." "Beni daha iyi tanımanız gerekir, Doktor Twentyman Jones. Hemen işe başlayalım." Senten verandaya çıkıp kendi çalışma odasına yürüdü. Gül ağacından masasına otururken, "Yanıma otur," dedi Şasa'ya. Önce raporları ele aldılar, sonra maliyet programlarına geçtiler. Şasa hızla sıralanan rakamlara yetişebilmeye çalışırken, annesinin daha dün zıplayan geyik taklidi yaparken nasıl bu kadar hızlı değişebildiğine şaşıyordu. Şasa, "Bir partide ortalama 23 karat tutturabilirsek, karat başına maliyet olarak ne hesaplamıştık?" diye sordu birdenbire. Çocuk bocaladı, alnı kırıştı. "Dalga geçmenin zamanı değil," dedi annesi ona. Pekala, Doktor Twentyman Jones, tatsız konuları konuşmayı yeterince erteledik. Kota kesintisini uygulayıp yine de hani madenine çalışır durumda, kar getirir durumda tutabilmek için ne gibi tasarruflar yapabileceğimize geçelim. Senten çalışmayı bitirdiğinde ortalık kararıyordu. Yarın sabah kaldığımız yerden başlarız diyerek ayağa kalktı, kediler gibi gerindi, geniş verandaya çıktı. Onlar da onu izlediler. Şasa, kararlaştırdığımız gibi sizin yanınızda çalışacak. Bence işe önce kazı vardiyasından başlasın. Ben de aynı şeyi önermek üzereydim efendim. Beni saat kaçta istiyorsunuz diye sordu Şasa. Vardiya 5'te işe başlar ama herhalde Master Şasa daha geç gelmek isteyecektir. Doktor Twenty Jones Santan'a bakıyordu. Bu bir sınavdı aslında. Santan sessiz kaldı, kararı Şasa'nın kendi kendine vermesini bekledi. Çocuğun kendisiyle mücadele ettiğini görüyordu. Bu yaşlarda uyku bir ihtiyaç, sabah erken kalkmaksa bir işkenceydi. Saat 4:30'da asansörün başında olurum efendim dedi sonunda. Santan rahatladı, onun koluna girdi. O halde bu akşam erken yatmak daha iyi olacak. Ayrım sonu.